Ayrım 52.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir alev al atlı. Nafileliğe razı olmaktan başka çarem olmadığını nihayet teslim ettiğim noktada tahsile gidebileceğimi düşündüğüm iki ülkeden birisinin Filistin olduğundan bahsetmiştim. Winkler konuştukça sanki Rusya'da değil Ürdün'de ya da Tunus'taydım. Karşımda konuşan Abu Firas ya da Fayez Halil'di. Edward Said'in Filistin için söylediğini Winkler'ın Ukrayna'ya uyarladığını duysaydım şaşırmayacaktım. Ukrayna tarihinin tanımlayıcı özelliği Siyonizm'le facia niteliğindeki ulusal karşılaşmasıdır. Bir takım ölçütlere göre belki sıradan bir halkız. Ulusal tarihimiz esas itibarıyla Avrupalı ve muhteris bir ideoloji ve uygulamanın karşısındaki mağlubiyetimizin tanığıdır. Haklı davamıza Batı'nın ilgisini de çekemedik. Buna rağmen kendimize ait bir siyasi kimlik ve irade oluşturmaya başladığımız kanısındayım. Haklı davalara Batı'nın ilgisini çekememek ne demektir bilirim diye araya girdiğimi hatırlıyorum. Bence Batı basılının ve entelektüellerinin iki yüzlülüğü emperyalizmden daha da vahim. Bunlara Siyonist teröre ilişkin hemen hiçbir şey söyletemezsiniz. Temkinli entelektüellerle halleşmek, Simon Wiesenthal'le halleşmek gibidir. Sorgulamak dahi antisemitizm suçlamasını getirir. Az önce onun için dedim, kutsal bir halkı eleştirmekle küfre giriyorsunuz, cehennemde yanacaksınız. Winkler'ın Türk olduğumu onca zaman sonra ilk kez idrak etmiş gibi Alexei'ye baktığını hatırlıyorum. Bir Müslüman olarak antisemitist olmamın kaçınılmaz olduğunu düşündüğü için olacak alelacele savunmaya geçtiydi. Biz antisemitist değiliz. Tarihi Tasih Enstitüsü soykırımın varlığını inkar etmez. Ancak gerçek boyutlarını ve bir takım yönlerini sorgular. Çünkü başta soykırım olmak üzere tarihin bir de Hollywood versiyonu var. Bilmez miyim? Günümüzde Amerika'nın ve dünyanın büyük bölümünün kültürel ve siyasi yaşamını soykırımın Hollywood versiyonu belirliyor. Bizim sorguladığımız budur. Buna karşın hasımlarımız tarafından soykırımı inkar eden bir örgüt olarak tanıtılıyoruz. Amaç itibarımızı zedelemek, enstitünün çalışmalarını önemsizleştirmek. Oysa biz Ukraynalılarla Yahudiler arasında iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Rusya Federasyonu'nda antisemitizmi ateşlemek isteyenler, Yahudi düşmanlığını her an gündemde tutanlar, Ukraynalı Yahudi bilim adamları ve mühendislerden geri kalanlarını da İsrail'e kaçırmak isteyen Siyonistlerdir. Özellikle de Ukraynalıları her fırsatta Yahudi düşmanı hayvanlar olarak tanıtma nedenleri bu. Ne mantık, ne tarihi vesikalar, ne de vicdan bu adamları durdurmaya yetiyor. Tarihin en büyük talanlarından birisiyle karşı karşıyayız. Eğer diyalog kurulamazsa, ki bunu önlemeye çalışıyorlar, Ukraynalılar en yetenekli vatandaşlarını kaybedecekler. Bu da Rusya Federasyonu için ekonomik savaşın ve hatta bağımsızlığın kaybı anlamına gelir. Yahudilerin geri dönmelerini, ülkenin geçmişiyle hep birlikte yüzleşmelerini istiyoruz. Bu defa da karşımıza nefret yasaları çıkıyor. İçini çekti. Kendime bir bira alacağım, siz de ister misiniz? Evet, lütfen demiştim. Stary Melnik olsun, eğer mümkünse. Elbette. Alexi kalktı, ben alırım. Şennur Hanım trenlerde müzik yayınlandığından bahsetmişti. Kompartımana yayılan Moskova gecelerini yadırgamadım. Podmoskovniyaç Veçera, günün ilk ışıklarına kadar donmaya bırakılan ormanları mutlak sessizliğini anlatıyordu. Ne slyşny visadu daje shrohi, visyo zde zamerslo do utra, yesle biznali vy. Ticarileşmiş de olsa ben hala çok güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum dedim. Winkler başıyla onayladıydı. Müziğin günah olduğu bir kültürden böylesine gür bir kaynağın fışkırabilmiş olması çok ilginç değil mi? Günah mı? Doğru mu duydum? Günah dedim, evet, 17. yüzyılda Rus skomorohların enstrümanlarını başlarında kırar adamları hapse atarlardı. Eski Rusya'da ibadet zikirden ibarettir. Zikre sadece çanlar eşlik ederler. Şeytan aldatmacası sayılır müzik. Zikrin görkemiyle rekabet etmesine izin verilmez. Pencereden dışarısını bulutsuz buz gibi gökyüzünün altına serilmiş uzanan uçsuz bucaksız kar çölünü seyrediyordu. Bir kez daha trenin bu ülkede ancak can simidiyle kıyaslayabileceğim yaşamsallığı olduğunun ayırdına vardım. İn çiçek topla, tekrar bin gibi. Balıkesir-Edremit arası işleyen bir dekovil değil, buz çölünün ortasındaki tren. Okyanustaki bir tekne gibi, inip gidemeyeceğinizi biliyor, olmanızın yarattığı mutlak bağımlılık, çaresizliğe düşüyor. Benim özel durumumda panik atağa kadar gidebiliyor. Bir gece bir buz çölünde yıldızlar ve bir kara tren vardı. Bir gece bir buz çölünde bir kara tren yapayalnızdı yıldızlarla. Yıldızlar sayısızdı. Lokomotif nefes nefeseydi. Buz çölü karanlıktı ve göz alabildiğine dümdüzdü. İlgiyle baktı. Nazım Hikmet'ten dedim dışarıyı işaret ederek. Ama aslı bu değil. The night when only the stars and the sailboat were on the sea. The night when the sailboat was all alone with the stars. The stars were countless. The sails were windless. The water was dark and flat as far as the eye could see. Dipnot. Bir gece bir denizde yalnız yıldızlar ve bir yelkenli vardı. Bir gece bir denizde bir yelkenli yapayalnızdı yıldızlarla. Yıldızlar sayısızdı, yelkenler sönüktü. Su karanlıktı ve göz alabildiğine dümdüzdü. Nazım'ı iyi tanıyordu, hafiften gülümsedi. So, I see. Epeyce bir süre konuşmadan durduk. Sonra sessizlik manastırların eriştirmeye çalıştıkları bir yüce idealdi. Rusya'nın tamamı asırlar süren derin bir sessizlik içinde kaldı. Tabii 18. yüzyılda St. Petersburg aristokratlarına müzik yapan az sayıdaki yabancıyı saymazsak. Doğum gününde Alexey ve Teresa ile beraber Rusya restoranın kapısından içeri girdiğimizde orkestranın çalmaya başladığı o tüyler ürpertici ezgi aklıma düştü. Bana kristal çanlardan çıkıyormuş gibi gelen gevrek diye nitelendirebileceğim ama bir o kadar da berrak, ruhani ama bir şeyin beni kilise müziği diye tanımlamaktan alıkoyduğu bir melodiydi. İçinde Bencile'in bir aciminin bile tanıyabileceği Rus halk ezgilerinden cümleler vardı. Gogol'ün anlattığı Dikanka yakınlarında akşam toplantılarına çok yakıştırdığım cümleler. Ne muhteşemdir bizim efendimiz diye anımsadı Winkler. Çarların milli marşları, 1917 Ekim'inde her öğleden sonra saat 3-6 arası Kremlin Kulesi'nin çanları bu ezgiyi çalmışlar. 1918'de yasaklanmış, yerini enternasyonele bırakmış. Bu yıl başından itibaren iade edildi. O akşam orkestra ilk kez Alexey'nin şerefine çaldı. Prens olmak hoş bir şey değil mi? Aklım sıra şaka yapıyordum. Prens olduğu için değil, farmason olduğu için dedi Kızıl Winkler. Ne muhteşemdir bizim efendimiz, laik ilahidir. Bortanyanski farmason biraderleri için besteledi. Rus farmasonlarının marşı olarak da bilinir. Sözleri Derjavin'in. Derjavin, Rusya'nın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden, laik Rus edebiyatının ve Rus klasikçiliğinin kurucusu Gavrila Romanovich. Marş Bolşevikler yasaklamadan önce farmasonların kardeşçe sevgi ordusunda localarda ve askeri okulların mezuniyet törenlerinde çalınırmış. Rus farmason geleneği kent aydınlarının hamurunu yoğuran gelenektir. Sadece Çarlık dönemi ve Sovyet intelijentliği değil, günümüz Rus aydınlarının yaşam algılamalarını da farmasonluk şekillendirir. Hoparlörlerden yükselen sese kulak kabarttı. Podmoskovnia Vechera, ormandaki mutlak sessizlik. Evet, sürgünler Sibirya'nın ebedi sessizliğine yollanırken ağıt yakarlardı. O ağıtlar zavallı insanlara dayatılan sessizlikten yakınan ezgilerdir. Şehirden ses gelmiyor, Nevski Kulesi'nde çıt yok, gardiyanlarımızın süngülerini aydınlatan gece yarısı mehtabı. Gözlerini kar çölünden aldı. Dünyanın büyük medeniyetlerinden sadece Amerikan medeniyeti Rusya'dan daha gençtir diye sürdürdü. Rus medeniyetini şekillendiren zor yaşam şartları ve dini inançlarıydı. Aynı durum Kuzey Amerika'ya göç edenler için de geçerlidir. Rusya'da daha da zor olan maddesel koşullar Rus insanının olağanüstü yoğun bir ruhaniyet geliştirmesine neden oldu. Keskin soğuk insani ilişkilerin sıcaklığı ile telafi edilirken, başıyla dışarısını işaret etti. Bitmez tükenmez bu ufki düzlük kişinin Tanrı ile dikey bir bağlantı kurma ve daha yüce bir gerçeklikle buluşma iştiyakını yoğunlaştırdı. Rus Ortodoks ruhaniyeti tabiat güçleriyle iç içe yaşamak ve batıya öykünme, bunlar Rus kültürünün üstünde yükseldiği üç temel sütundur. Bu sürecin en iyi örneklerinden birisi Mussorgsky'nin müziği. Adam batı bestecilerinin eserlerini örnek aldı, tümüyle özgün Rus varyasyonunu geliştirdi. Bunu yaparken eserinin Rusya'nın acılarını, emellerini dillendireceğine, toplumun iyileşmesine katkıda bulunacağını umuyordu. Rusya'da müzik salah bulmak için yapılır Gülo'ya, eğlenmek için değil. Bu ülkeyi çok seviyorsunuz değil mi? Başını salladı. Yes, very much, yes. Bakın, 80'li yılların sonunda Yo-Yo Ma'nın St. Petersburg'da Bach'ın cello sololarını seslendirmesini hatırlıyorum. Rus dinleyicilerin derin dikkatleri, duyarlılıkları, anlayışları, ara verildiğinde yüzlerini kapsayan derin tetebbuya, batıdaki en ciddi kilise ayinlerinde bile rastlamadığımı düşündüğümü hatırlıyorum. Ne demek istediğinizi biliyorum. Yekaterinburg'da bir toplu düğünde şiir okunduğunu gördüm. Davetlilerin huşu içinde dinliyor olmalarından çok etkilenmiştim. Mükemmeliyete saygı, daha derinden bilen, daha iyisini icra edebilen, daha içerikli olanın karşısındaki geri duruş. Artık Amerika'da buna rastlanmıyor. Kaliforniya'da kendisini sanat tarihine adamış olağanüstü bir Amerikalı kadın tanıyorum. Konferans verdiğinde eyaletin en büyük salonları tıklım tıklım dolardı. Şimdi artık bütün bunlar değişiyor. 18 yaşında bir üniversite öğrencisi Van Gogh hakkında sanat tarihi hocasından farklı düşündüğünü söylemekle kalmıyor, kendi düşüncesinin de en az hocasının düşüncesi kadar geçerli olduğunu iddia edebiliyor. Bunun telmihi her düşüncenin eşit değer ve içerik sahibi olduğu, 80 yaşındaki bir sanat tarihçisinin düşüncesinin kendisine, 18 yaşındaki öğrencinin düşüncesinin kendisine göre doğru olabileceği düşüncesinin yerleşiyor olması. Bu küçük vakayı nakleden sanat tarihçisi gidişatın Amerikan eğitim sisteminin eğilimleri kadar günümüzün kültürel düzeyini de yansıttığına dikkat çekmişti. Ve biliyor musun, ne yazık ki haklıydı. Birleşik Devletler'deki eğilim özellikle de beşeri bilimlerde tüm düşüncelerin eşit değerde olduklarının kabulü şeklindedir. Amerikan toplumu birinin bilgisinin, becerisinin, yorum ya da içgörüsünün diğerininkinden daha üstün olduğu şeklindeki değerlendirmeleri saldırgan bir biçimde inkar etmek eğilimine girdi. Bir şeyin diğerinden daha iyi olduğu söylenemez oldu. Oysa Rusya'da böyle değil. Mükemmeliyete, daha iyisini, daha derinini bilenlere, daha iyi, daha derinlikli icraatta bulunanlara saygı ve riayeti Rusya'da görebiliyorsunuz. Sustu, içini çekti. Muhteşem Rus kültürünün ne olabileceğini düşündüğümde çok ama çok müteessirim. What it might have been demişti Winkler, olabilecekken olamayan, olması için her türlü imkanı varken olamayan anlamında. O akşam az önceki infaz haberi kızıl lakabının kışkırttığı alışkanlıkla birleşti, teessürünü eski tüfek bir komünistin düş kırıklığına verdim. Büyük kriminal devrim dedikleri gelişmeden mi bahsediyorsunuz? Omuzlarını silkti. Ben hayatımda hiçbir zaman Sovyetler Birliği'nin müdafiği olmadım. İyi bir öğrencisi oldum. Sovyetler Birliği dersimi iyi çalıştım ki Amerikan Komünist Partisi'ne hemen hiç kimsenin hakkını vermediği bir dersti. Şimdi burada bana soruyorlar, düşünce özgürlüğünü onca savunan senin gibi bir adam nasıl oldu da Sovyet yönetimi gibi muhaliflerine nefes aldırmayan bir rejime cephe almadı? Bunu soranların anlamaları gereken ama anlamadıkları, Sovyet hükümetlerinin muhaliflerine nefes aldırmazlıklarının tarihi koşullarının olduğu gibi, Boris Tuleyev ve benim gibi insanların, hükümetlerin tutumları karşısındaki duruşumuzun da tarihi koşulları olduğu.
Ayrım sonu.